Yani burada Kordonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılmış bir insan bir sistem. Kapkaranlık çalıştı. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çocuk cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Selami Sözbir hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk Pınar Hanım. Çok teşekkür ederim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Oktar Bey.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Biz deyiz. Çok şükür.
Şeref verdiniz. Evet. Hoş geldiniz.
Sağ olun efendim.
Bugün sizin ilminizden yararlanmak istiyoruz.
Rica ederim efendim. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Çocuk cerrahisi alanında uzmansınız. Yeditepe Üniversitesi'ndesiniz. Oranın çocuk cerrahisi bölümünde kurucusu olaraksınız değil mi hocam?
Evet, o dönem iki hoca olarak başlamıştık. Evet. Daha doğrusu çocuk cerrahisinde beraber çocuk ürolojisini de kurduk Yeditepe'de. Çocuk ürolojisinin kurulması bana nasip oldu. Evet, çocuk ürolojisi bilim dalında baştan beri ben kurdum. Çocuk cerrahisini iki hoca kurduk.
Evet.
Şu anda tek başıma hem çocuk cerrahisini hem de çocuk ürolojisini beraber götürmeye çalışıyorum.
Evet, çocuk cerrahları sayı olarak az. Çok özelleşmiş bir branş. Evet. Ama hastalık çok fazla, hasta da çok fazla. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Herkesin bilgilendirilmesi de son derece önemli.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çok önemli. Aslında tarihe baktığımızda çocuklar daha önceden ameliyat olmuyor muydu? Ya da çocuk cerrahisi biliyorsunuz yeni bir branş, 70 yıllık bir branş. Neden 70 yıl önce bir çocuk cerrahisi oldu? Daha önce çocuk cerrahları ameliyat olmuyor muydu? Oluyordu. Fakat iki önemli tarihsel süreç ve gelişim çocuk cerrahisini gitgide daha popüler hale getirdi. Birincisi teknikteki gelişmeler.
Evet.
Yani burada da anesteziyi özellikle altını çizmemiz lazım. Çocuk anestezisinin gelişmesi. İkincisi de çok şükür ki bu çocukların yaşatılabileceğinin görülmesi. Evet. Evet. Biraz tarihsel sürece baktığımızda birçok çocuk cerrahisi anomalisiyle doğan bebeklerin yaşatılamadığı, yaşatılamadıkları için de biraz kayıp kabul edildikleri bir karanlık dönem var. Bir cahiliye olmuş. Daha sonra ise çok şükür son 100 yılda çocuk cerrahisi hızla gelişmeye başladı. Çocuk cerrahisini çocuk ürolojisi takip etti. Çocuk ürolojisi de özellikle son 20 yılda dünyada hızlı bir atak yaptı. Ülkemizde de 2012 yılından itibaren artık ayrı bir branş olarak çalışmalarımız
sürdürüyor. Yani kendi içinde o da branşlaştı.
Evet. Şimdi çocuk ürolojisi 2012'de Sağlık Bakanlığı şöyle bir şey yaptı. İster çocuk cerrahı olun, ister ürolog olun.
Evet.
Üzerine 3 sene bir eğitim yaptığınız zaman çocuk ürolog olabiliyorsunuz. Yani artık çocuk kardiyolojisi gibi, çocuk endokrinolojisi gibi bir üst branş olarak kabul edildi.
Yaklaşık ne kadar çocuk cerrahı var Türkiye'de?
Toplam sayımız 500'ü geçti çocuk cerrahı olarak. Ama çocuk üroloğu olarak oldukça az. 150 civarında şu anda.
Az aslında.
Az, evet. Türkiye
tabii,
için az. Evet.
Hastalık ve hasta sayısı düşünüldüğünde
kesinlikle
hakikaten az inşallah. Daha da yeni cerrahlar yetişir.
İnşallah.
Sizin katkınız da tabii.
Evet, tabii ki.
İnşallah.
O zaman hocam ilk olarak çocuk cerrahisi nedir? Hangi yaş gruptaki çocukları kapsar? Ondan biraz bahsedelim.
Tabii ki de efendim. Biz çocuk şöyle diyoruz. American Academy of Pediatrics, hepimizin bildiği Amerika Çocuk Akademisi. Bu akademi çocuk cerrahisi için bir tanım yapmış. Demiş ki 0 ile 18 Türkiye için ama bunu daha genelleştirmiş. Ergenliğe kadar çocuklardaki cerrahi hastalıkları tanıyan, teşhis eden ve cerrahi yolla ameliyat eden cerraha çocuk cerrahı denir demiş. Ve bu çocuk cerrahı grubunun altında da 7 tane alt branş belirlemiş. Demiş ki çocuk cerrahı bir kere bir çocuk genel cerrahıdır. Yani aynı erişkinlerdeki, büyük insanlardaki gibi genel cerrahi ameliyatlarını yapar. Bu ne demek? Karın ameliyatları temel olarak. Bir de endokrin cerrahi, guatr vesaire. İkincisi demiş, çocuk cerrahı yeni doğan operasyonlarını yapar. Altını çizmemiz lazım. Bu tamamen çocuk cerrahisine özel. Yani doğuştan olan anomalileri düzeltir. Evet. Üçüncüsü demiş, çocuk onkolojisi yapar. Yani çocuklardaki tümörel ameliyatları yapar. Dördüncüsü demiş, fetal cerrahi yapabilir. Yani fetusların da cerrahi olarak operasyonlarını çocuk cerrahisi yapabilir. Beşincisi demiş, çocuklarda travma cerrahisi yapar. Evet. Yani travmayla karşılaştığımız zaman bu çocukları düzeltir. Ve altıncısı da bunların dışında çocuk göğüs cerrahisi yapar demiş. Yani kalp hariç olmak üzere karın, göğüs kafesi içindeki ameliyatları yapar. Yedincisi de çocuk ürolojisi demiş. Ama çocuk ürolojisi zamanla ayrılmış bu yedi başlıktan. O ayrı bir noktaya gelmiş, uzmanlık alanı olmuş. Ama bu diğer altı branşın hepsi bugün çocuk cerrahisi anabilim dalından mezun olan bir asistanın bir çocuk cerrahisi merkezini işletebilir dediği zaman yapması gereken ameliyatlar grubu oluyor. Evet.
Aslında çok kapsamlı.
Çok. En çok genel kapsamlı. Genel cerrahi.
Evet, daha da genel ama aynı zamanda daha da detay uzman.
Aynen.
Kendi içinde.
Aynen. Yani evet. Ben derste öğrencilerime onu diyorum. İlk derste tanıtım yapıyoruz tabii çocuk cerrahisi stajına geldikleri zaman. Diyorum ki bugün en genel cerrahi çocuk cerrahisi. Çünkü çocuk genel cerrahları artık o kadar ayırdılar ki tabii, çok tabii. Şükür kendilerini evet. Laparoskopik cerrah, karaciğer cerrahi. Biz hepsinden de az az ve birçok onlar sayı olarak fazla olduğu için rahatlıkla diyebiliyor ki evet. Ben sadece tiroid ameliyatı evet. Yapacağım. Evet. Ben sadece meme yapacağım.
Tamam. Sadece gastroenteroloji.
Sadece evet, evet gastro hatta sadece tabii. Karaciğer ameliyatı karaciğer yapacağım. Var, tabii, evet, biz bunu da diyemiyoruz çünkü her birinden parça parça olmak üzere sayı çok yüksek değil. Dolayısıyla en genel cerrah galiba çocuk cerrahları kaldı Oktar Beyciğim. Evet.
Ama tabii özelleşmenin de çok büyük faydaları var. O zaman daha uzman değil mi? Daha titiz, daha cerrahlar yetişiyor. Daha bilgili tabii, daha her bakımdan.
Bu çok önemli. Üstad. Kesinlikle yani zaten bunun için hem Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hem Türkiye Çocuk Ürolojisi ve Pediatrik Öğrenci Dernekleri bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Nitekim çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz için. Biz kendi aramızda aslında bunları yapmaya başladık.
Evet.
Mesela çocuk göğüs cerrahisi yapan arkadaşlarımız var. Çocuk cerrahı evet. ismi çocuk cerrahı ama biz biliyoruz ki çocuk göğüs cerrahisi ağırlıklı çalışıyor. Özellikle büyük merkezlerde, üniversitelerde tamamen bu branşlar oluştu. Yeni doğan cerrahisini yapan aynı yerde 6 çocuk cerrahı çalışıyorsa arada bölünmeler oluyor.
Evet.
Bütün yeni doğan ameliyatlarını tek çocuk cerrahı, tüm göğüs cerrahisini tek, tüm genel çocuk cerrahisini tek yapıyor. Evet. Ben de biraz müsaadenizle kendimi çocuk ürolojisine attım. Her ikisini de yapmaya çalışıyorum ama daha çok hani uzmanlık, kendimi eğitme, kongrelere katılım vesaire gibi konularda da tercihim biraz spesifik çocuk ürolojisi oluyor.
Evet, o zaman uygun görürseniz sizin uzmanlık alanınızda başlayalım.
Evet, tabii ki de.
Böbrekler,
tabii çok memnun oldum. Böbrekler.
Yani son derece kompleks bir yaralış mucizesi organlar. O kadar... özelleşmiş bir fonksiyon yapıyorlar ki yani bunu zaten eşdeğer diyaliz makinesi yapılamıyor. Yani hiçbir zaman böbreğin yerini tutmuyor. Çünkü yaptıkları ben bir deney hatırlıyorum yakınlarda yayınlandı. Bu idrarda bakmışlar 3000 tane madde bulmuşlar. Yani daha önce biz tıp fakültelerinde 8-10 tane madde böbreğin süzdüğü hep öyle anlatılırdı. 3000 ayrı maddeyi süzüyormuş. Ki bu bilinenler. Şimdi bu kadar böyle bir fonksiyon meydana getiren bir organın son derece kompleks olması gerekiyor. Hakikaten de öyle. O zaman da çeşitli hastalıkları oluyor. Tabii bunların cerrahi olanları da sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Çocuklukta olanları var ağırlıklı olarak. Siz tabii başlarsanız
evet.
Devam edelim.
O kadar güzel başladınız ki Oktay Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Tamam. 3000 rakamı kesinlikle sabit kalmayacak. Bundan
evet.
Emin olun.
Evet.
Vücudumuzun her parçası gibi. O kadar olağanüstü ki. Böbrekler de bu olağanüstü organlardan biri gerçekten. Şimdi... Bir şunu vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Türkiye'de ortalama yılda 1 milyon bugün bebek doğuyor. Bu sayı bundan 3-4 yıl önce 1 milyon 200'lü düşmeye başladı artık yıllık bebek evet. oranı. Ve biz biliyoruz ki %1 çocukta major anomali yani büyük anomali oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani ortalama 12 bin civarında çocuk yılda majör anomali. Majörle minörün, yani büyükte küçüğün farkı şu. Majörde bu konunun uzmanı tarafından bir müdahale gerekli.
Evet.
Minörde şart değil. İşte atıyorum mesela kulakla ilgili basit bir şey gibi. Ve bu anomallere baktığımız zaman da bütün dünyadaki dağılımı aslında birinci sırada beyin cerrahisi geliyor. En çok anomali sebebi beyinle evet. ilgili. Ama ne yazık ki beyinle ilgili müdahalelerde yaşatma şansımız çok az. İkinci sıraya baktığımızda genitourinary sistem geliyor.
Evet.
%20-30 civarında ortalama genitourinary anomalilerle doğuyor bebek.
Bayağı yüksek tabii.
Bayağı yüksek evet. ve en güzelliği de çocuk cerrahisi de aynı şekilde. Üçüncü sırada evet. da çocuk genel cerrahisi var. O da %20 civarında. Bunları biz müdahale ettiğimiz zaman bu çocuklar hayatlarını sıfır, o ameliyatı hiç olmamış gibi devam ettirebiliyorlar. Bu yüzden baktığımızda hani çocuk cerrahisi ve çocuk örgüsü ayrı bir branş olmuş. Çünkü biz topluma o çocukları verebiliyoruz zamanında ameliyat ettiğimiz zaman. Bu bağlamda çocuk örgüsü gerçekten önemli. Hatta Dünya Sağlık Örgütü şöyle bir şey yapıyor. Bir ülkedeki sağlığın gelişmişliğini incelerken diyor ki sizin diyalize giren hastalarınızın yüzde kaçı çocuk ürolojisi anomalisiyle giriyor?
Evet.
Eğer bu yüksekse siz bu konuda gelişmemiş bir ülke olarak nitelendiriliyorsunuz. Evet. Ve ben bu oranı açıklamayacağım burada. Hepimiz üzülürüz. Güzel bir program olsun ama Türkiye'nin durumu gerçekten iyi değil. Ve bunu gördüğümüz zaman bilmiyorum Allah kimseye yaşatmasın. Yani diyaliz çok zor bir şey. Evet, benim babam diyaliz hastasıydı şekerden dolayı. Allah kimseye yaşatmasın.
Evet, inşallah. İnşallah. Evet.
Haftanın 3-4 günü oraya girmek. Yani ve düşünebiliyor musunuz Oktay Beyciğim, Pınar Hanımcığım, bu hastaların %20'si yani 5 tanesinden biri zamanında bizlere ulaşmış olsa, çocuk üroloğu ya da çocuk cerrahı evet. tarafından müdahalesi yapılmış olsa bu aşamaya gelmeyeceklerdi. Evet. Onun için önemli. Onun için böbrek çok önemli ve güzel bir organ. Niye güzel diyorum? Çünkü böbrek sadece insan vücudunda açık söylemek gerekirse bir atılım organı değil.
Evet.
Tabii ki.
Bunun dışında birçok hormonal
dengeyiz. Evet.
Aynen. Sıvı elektrolit dengemizi evet. sağlayan, tabii. gecemizi gündüzümüzü bile ayarlayan bir organ.
Evet. Tabii, evet.
Yani çok enteresan. Gece tuvalete kalkmadan sabaha kadar uyuyoruz. Sistit olana kadar, mesela iltihabı geçirene kadar. Dolayısıyla çocuk ürolojisi bu bağlamda önemli. Böbrekle ilgili dediğimizde de biz, müsaade ederseniz tabii ben bir cerrahım. Çocuk ürolojisi kısmı beni ilgilendiriyor. Temelde ikiye ayırmamız lazım. Bir çocuk nefrolojisi evet. ki evet. çok önemli.
O da çok
evet.
önemli.
Çok evet. çok önemli. Böbreğin kalıtsal ya da kazanılmış ama daha çok mekanik değil de yapısal problemleriyle uğraşan bir bölüm çocuk nefrolojisi. Çocuk nefrolojisi deyince de biz açıkçası biraz daha işin nasıl diyeyim tıkanıklıklarla ilgili, evet. taşlarla ilgili ve doğuştan evet. olan sorunlarıyla ilgileniyoruz. Çocukluk çağında bir takım endemik bölgelerde ki ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinin belli kısımları evet. olmak üzere taşlarla karşılaşıyoruz.
Neye tabii, bağlı?
Ne, evet.
Buradaki temel şey bir kere konjenital böbrek hastalıkları. Yani evet. çocukluk döneminde biz taş dediğimiz zaman altında yatan bir takım özellikle de kalsiyum metabolizması bozuklukları, evet. daha sonra sistin gibi başka bu biraz evvel dedik ya evet. 3000 tane atılan madde. Evet. İşte bu maddelerin doğuştan olan vücuttaki oluşumlarındaki problemler. Bu oluşan problemler neye sebep oluyor? Bu atılım esnasında bu maddenin gidip orada normal sıvılaşmadan, sulaşmadan dökülmesini, sıvılaşmadığı için de küçük bir nidus yani çekirdek oluşturuyor. Evet. Çekirdeğin üstüne de ne oluyor? Taş yapısı birikiyor. Evet. Genellikle kalsiyum ve bu taşla karşılaşıyoruz. İstanbul'a baktığımız zaman büyük şehirlere Ankara gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi tabii büyük bir karışım olduğu için evet. Türkiye'nin her yerinden gelen biz de belli oranda çocuk ürolojisinde bu taşlarla karşılaşıyoruz.
Evet.
Ama doğuştan demiyoruz.
Evet.
genellikle 6 aylıkken başlıyor. 6 aylıktan sonra da taş gitgide yaşla birlikte artıyor. Çok şükür biz şanslıyız. Taş bizde daha az. Yani ürolog, erişkin ürolog arkadaşlarımıza göre çocuklardaki taş oranı daha az. Tabii ikinci sebep de bir bu genetik metabolizma hastalıkları dedik, enfeksiyon.
Tabii.
Çocuklardaki idrar yolu enfeksiyonları da yine aynı şekilde böbrekten bu akışı ve sıvılaşmayı bozduğu için küçük bir çekirdek görevi görüp çocukluk çağı enfeksiyon taşları dediğimiz taşlara neden olabiliyor. Evet. Üçüncü sebep de kalıtsal yatkınlık. Yani ailemizde var ise çocuklarda da oluşma oranı artıyor.
Tabii yetişkinde de böyle kalıtsal yatkınlık. Ama bir önlem olarak mesela bol sıvı almanın faydası var yetişkinlerde. Çocuklukta böyle
kesinlikle,
bir...
Kesinlikle. Özellikle en büyük grubu enfeksiyon hastalığı, yani enfeksiyon bazlı taşlar oluşturuyor. Kesinlikle ve kesinlikle bol sıvı inanın en az bir antibiyotik kadar etkili.
Değil mi?
Evet. Bu arada hemen bu konuyu açmışken bir şey daha söyleyeyim. Yaban mersini.
Evet.
Kesinlikle öneriyoruz. Yaban mersini de idrar yollarıyla atılan, içinde antibiyotik içeren bir doğal ürün. Tabii çok dikkat etmek lazım. Ben ailelerime diyorum ki günde bunu yanlış internet üzerinden bakıp bana geldiklerinde bunu aşırı kullananları görüyorum. Aman diyoruz. Çocuklarda yaşıyla orantılı olarak 6 yaşın altında bir bardağa geçmeyeceksiniz günde. Kesinlikle 250 mililitre. 6 yaşın üstünde biraz daha arttırabilirsiniz kilosuna bağımlı. Lütfen doktora danışmadan kullanmayalım.
Tabii.
Ve hoşafını. Sonuçta gazlı içecekleri hiç istemiyoruz. Meyve sularında mümkün olduğunca doğallarına gidelim diyoruz. Lütfen ailelerimiz artık evlerde Ramazanlarda yaptığımız gibi hoşafları, kompostoları günlük yapmaya başlasınlar. En güzel içeceklerimiz o. Ayranımız çok güzel.
Evet.
Kefirimiz çok güzel.
Evet.
Peki şimdi bir yaşındaki bir çocukta böbrek taşı var diyelim. Onu çocuk ifade etmekte zorlanabilir. Aileler bunu nasıl anlayacaklar?
Ah Pınar Hanım. Ah, o kadar güzel bir yerden girdiniz ki. Sadece böbrek taşı değil. Çocukta İdrar yollarıyla ilgili semptomları bulmak çok zor.
Evet.
Bizim bir takım şansımız var. Mesela hani bağırsak tıkanıklığı olsa ne yaparız? Çocuk kaka yapmamaya başlar ya da safralı kusmaya başlar. Anlarız. İşte çocuğumuz bademcik olduysa ağzında konuşmasındaki o geveleme tarzından onu anlayabiliriz.
Evet.
Kulak iltihabı olduysa ne olur? Kulağından akıntı gelir. Bebek 6 aylık bile olsa bir tutar, şöyle bir hareket yapar. Peki idrar yolu enfeksiyonu? Ki açık söylemek gerekirse taştan belki idrar yolu enfeksiyonuna geçmemiz lazım. Çünkü çocukların çoğu bize ağrıdan çok idrar yolu enfeksiyonuyla geliyor. Taşı da olsa. Düşünelim Oktay Beyciğim. Yani 6 aylık bir bebeğimiz var ve idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Bu çocuğun nasıl bir şikayeti olabilir? Beraber düşünelim. Ne olabilir? Önce ateş, bir enfeksiyon var. Elimizde bir ateş var. Güzel. Onun dışında çocuk, ben çiş yaparken acıyor diyemeyecek.
Tabii.
Altında bez var. Siz bu çocuğun sık sık idrara gittiğini görebilecek misiniz? Hayır. İkinci bulgu, belki huzursuzluk. Buna ilaveten bulantı kusma, iştahsızlık. Bakınız bunların hiçbiri size... İdrar yolu enfeksiyonunu ben dedirten bir şey değil. Bir de düşünün ki bu çocuk normal bir devlet hastanesine başvurdu. Normal derken şunu diyorum, yoğun.
Yoğun, yani.
Çocuk kliniğine gideceksiniz böyle bir durumda. Çocuğunuz ateşlendi, huzursuz, kusuyor. Ve oradaki doktor arkadaşımız, meslektaşımız da 70 tane hasta bakıyor. Kapının önünde bir çocuk gelmiş, 2 saat sırada bekliyor. Acıktı, iyice ağlamaya başladı çocuk. İçeri girdi. Doktorun her zaman klasik sorusu ne? Ne şikayeti var Pınar Hanım çocuğunuzun? Ateşi var hocam. Kusuyor. Enfeksiyon ateş olduğuna göre kusuyor. Gel bir muayene edeyim bakayım. Çocuk dışarıda bir saattir zaten bunalmış, ağlamış. Basıyoruz şeyine. Zaten ağlayan bir bebek. Tonsiller bu kadar şiş. Haydi bir idrar yolu enfeksiyonunu atla. Direkt bir antibiyotik yaz. Antibiyotin yanında bir ağrı kesici ateş düşürür. İşte Türkiye'deki bu biraz evvel bahsettiğim diyaliz, idrar yolu enfeksiyonu, özür dilerim taş. Bütün problem bu. İnsanlar bunu atlıyorlar.
Evet.
Ben buradan bütün pediatrist, aile hekimi, pratisyen hekimi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Artı ailelerden. Bir takım hastanelerde bu çok güzel yapılıyor. Yurt dışında da öyle. Bizim tıpta siz de biliyorsunuz. Coincidence dediğimiz bir şey var.
Evet.
Yani burada çocuğun kulağından kanaması olsa bile veya kulağından mikrobik bir geleni olsa bile bu çocukta idrar yolu enfeksiyonu olmadığını kimse ispat edemez.
Evet.
Ne zamana kadar? Doğru. Tetkik. Bir küçük tetkik. Evet. Bir çiş almak. Bu kadar. Lütfen idrar, ateş, bulantı, kusma, huzursuzlukla gelen bir çocukta zaten enfeksiyon kaynağını saptamadıysanız kesin idrar tetkiki artı kültürü yaptırın.
Evet,
enfeksiyon
doğru.
kaynağını saptadıysanız şüpheniz varsa kesin idrar tetkiki ve kültürü yaptırın. Enfeksiyon kaynağını saptadınız, şüpheniz yoksa da lütfen en azından bir idrar tetkiki alın.
Evet.
Çünkü çocuk ürolojisinin en sık semptomu doğumdan sonra idrar yolu enfeksiyonu.
Evet.
Bu çocukların tek bizim yakalama yolumuz idrar yolu enfeksiyonu.
Evet.
Ve heyecanlandım. Güzel bir konuya girdiniz. Çok teşekkür ederim. Yani bu bizim gerçekten çocuk ürolojisi olarak hani yaramıza bastınız denir ya öyle bir konumuz.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür
yani burada atlandığı zaman çocuk iyi oluyor eve gittiğinde. Çünkü tedavi yapıldı bakın. Yanlış evet. tedavi yok. Çünkü boğaz enfeksiyonu da olsa,
evet.
idrar yolu enfeksiyonu da olsa tedavimiz aynı.
Evet.
Ama biz diyoruz ki erkek çocukta birden fazla, kız çocuktan ikiden fazla gerçek idrar yolu enfeksiyonu saptanırsa bu çocukta çocuk ürolojisi olup çocuk ürolojisine ait problem olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Biraz evvel söylediğiniz nokta
evet.
ultrason.
Ultrason evet. O da taşın tespiti açısından.
Taş ya da anomali. İsterseniz anomali. Hani anomali olarak evet. konuşalım.
Evet.
Siz de müsaade ederseniz. Çünkü o da onun
ki.
Bir parçası.
Tabii.
Taşı
de
da
olabilir sonuçta.
Aynen.
Evet.
Hani taş, kist, evet. hidronefroz dediğimiz evet. böbreğin büyümesi çocukluk çağında en sık gördüğümüz.
Nefrit de o şekilde tespit ediliyor.
Nefrit
ama.
Daha çok nefrologlarımızı evet. ilgilendiriyor. Nefrit zaten böbreğin iltihabı demek.
Evet.
Enfeksiyonu. Ne yazık ki çocuk ürolojisine sekonder yani çocuk ürolojik problemlerden dolayı nefritle karşılaştığımızda çok daha ağır seyrediyor.
Evet.
Ve onun için çocuk ürolojisinde sonuçta biz şunu biliyoruz ki ne yazık ki ülkemizde bu oran fazla. Birçok tıbbın geliştiği ülkede az olmak üzere artık böbrek yetmezliğinde gelmiyorlar çocuklar. Bizde de azalmaya başladı gerçekten maşallah diyelim çok şükür diyelim
evet.
ama hala mevcut. Burada da işte bu ürolojik problemler çocuk ürolojisi problemlerinden dolayı geçirilmiş nefritler var.
Evet.
Çünkü böbrek nasıl bir organ biliyor musunuz? Bu lafı ben hiç sevmiyorum ama müsaade ederseniz kullanacağım çünkü herkes dinliyor. İki tane organ var vücudumuzda. Bunlardan biri beyin, diğeri böbrek. Bu organlar mikrobik bir iltihap geçirdiği zaman bu organlarda kayıp başlıyor.
Evet.
Scar dediğimiz. Hani halk arasında kullanmayacağım dediğim kelime şu, çürüme. Doğru. Çünkü yenileyemiyor. Biz hepatit oluyoruz, karaciğer iltihabı
evet.
geçiriyoruz.
Evet.
6 ay sonra karaciğerimiz aynı.
Evet.
Bademcik oluyoruz, bademcikler çalışmıyor. 15 gün sonra aynı.
Evet.
Ama böbrek ve beyin, bu iki organın kendini yenileme özelliği yok. İşte nefrit bu noktada hayati. Şöyle düşünün, bir çocukta reflü var. Yani işerken aynı zamanda böbreklerine kaçak oluyor. Ya da dediğimiz gibi taş var. Taştan dolayı idrar yolu enfeksiyonu. Ne oldu? Enfeksiyon nefrit geçirdi. Nefrit geçirdiği zaman mikrop böbreğe çıktığı zaman yukarıya bir odağa yapışıyor. Yapıştığı odaktaki yeri non fonksiyon hale geliyor.
Yetmez kuruş.
Bu birinci enfeksiyon. Bu arada çocuk üst solunum yolu enfeksiyonu diye tedavi edildi.
Evet.
Kaçtı. İkinci enfeksiyonla geldi. İkinci enfeksiyon 3, 4, 5 derken bir bakıyoruz. Böbrek
evet.
non fonksiyonu gitti. Hele ki iki taraflıysa problem.
Tabii.
Diyelim.
Evet. Allah saklasın. Demin söylediğiniz çok önemli. Bunu tekrar hatırlayalım. Ateşi olan, değil mi? Ateş her yerde olabilir. Bir yere atlamamak için birçok yere bakmak gerekiyor dediğiniz gibi. Ben de yurt dışında çalışırken bize bu öğretilmişti. Yani bir ateşi olan, tabii serviste yatan hastalar için geçerliydi ama mutlaka oranın kültürü,
rutin,
kan kültürü. Ya rutindi. Yani mutlaka dediğiniz gibi bakılırdı. Ve birçok zaman da çift yerde veya ummadığımız bir yerde yakalardık tabii. O zaman tedavisi de çok değişiyor. Yani kültürünü yapıyorsunuz tabii. Antibiyotikleri farklı oluyor. Tedavisi farklı oluyor. Bu çok önemli. Yani son derece önemli söylediğiniz. Üşenmemek lazım.
Kesinlikle. Evet. Yani zaman burada önemli değil.
Evet.
Gerçekten meslektaşlarımızın çok zor şartlarda çalıştığını da biliyoruz. Ama bunun geriye dönüşü yok.
Evet.
Bizlerin de bir yerde görevi bu programlarda tabii ki de hastalıklarla ilgili de bilgi vermek ama asıl görevimiz galiba biraz da insanları eğitmek bu konuda. Yani ne gibi işte artık çok güzel bakıyorum hastam bana geliyor diyor ki hocam diyor idrar yolu enfeksiyonundan şüphe ediyorum ben bu çocukta.
En azından hani, bir şüpheli bir bilinç şey.
Yani, ama nereden öğrendiler işte sizler gibi programlar sayesinde. Bu çok güzel, çok önemli. Şimdi ben eminim bunu dinleyen birçok ailemde aynı mantıkla ne kadar doğru söylüyor hocam. Evet. Ne kadar güzel bir konuya Oktar Bey Pınar'ın bastı. Bak ben daha önce götürdüm. Acaba enfeksiyon muydu? Belki de bugün bu programdan sonra 10-15 ben bilemiyorum sayısını kişinin çocuk öğrenci anomalisini biz bundan şüphe edecek. Bin aile gidecek belki ultrason yapacak. Tabii oran düşük. Tabii. Binde 10, binde 1.
Olsun,
ama 10-15 çocuğu belki biz sadece salt gidip bir dakika bu çocuğu ben emin değilim bu gittiğinde bir ultrasona götüreyim deyip devlet hastanesinde bir ultrason yaptırıp ücretsiz belki de bir taşı yakalayacağız bugün.
Evet.
Belki de bir
İnşallah.
Kistik hastalığı İnşallah. Yakalayacağız.
Sizin
çok teşekkür ederim.
Tabii çok güzel anlatıyorsunuz.
Efendim,
evet.
Olur mu?
Sizin
olur mu? Yani bu programları yapmanız, bizleri düşünmeniz çok önemli. Çok teşekkür ederiz.
Peki ultrason yaptık. Ultrasonda neler görebiliriz? Anomalileri? Değil mi? Özellikle tabii sizi ilgilendiren kısmı
çocukların ölüsünde ultrason bizim elimiz ayağımız.
Evet.
Çok şanslıyız. Çünkü üroloji biliyorsunuz ben musluklar sistemi diyorum. Doğru. Evet. Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar bir sıvı.
Evet.
Ve ultrasonda neyi en güzel gösteriyor? Sıvıyı. Dolayısıyla çocuk ürolojisi çok şanslı. Elimizde ultrason var. Hatta Oktay Beyciğim ben son dönemlerde şunu da söylemeye başladım. Artık diyorum ki gelişmiş stetoskop ultrason. O da sesi kullanıyor.
Evet.
O da sesi kullanıyor.
Evet, doğru.
Sanırım herhalde biz artık ben en azından belli bir şeye geldim yaşa. Bizim yeni ekip inşallah çok sıklıkla ultrasonu daha rutin kullanmaya başlayacaklar diye düşünüyorum.
Evet.
Niye? Çünkü non-invasif. Çocuğa hiçbir ışın vermiyor.
Evet. Hiçbir zararı yok.
Çok kısa sürede yapılabiliyor. Çok pahalı bir tetkik değil.
Çok bilgilendirici.
Tabii. Çok bilgilendirici. Evet.
Doktor için de bir aslında avantaj.
Kesinlikle.
Düşündüğü bir şeyin teyidini alması için en iyi yöntemlerden bir tanesi.
Aynen kafanızdakini orada görebiliyorsunuz ve çocuk ölüsü de bu konuda çok şanslıyız.
Evet.
Neleri saptıyoruz? Tabii öncelikle ve en önemlisi ikiye ayırmamız lazım ultrasonu. Prenatal yani anne karnında yapılan ve postnatal çocuk ürolojisi olarak. Çünkü bugün çok şükür yine %70'e yakın artık teşhis gelişmiş merkezlerde prenatal konuyor çocuk ölüsünde.
Evet.
Yani prenatal demek şu, hamileyken kişinin bir kadın doğumcu ya da perinatolog tarafından yapılan ultrasonunda böbreklerde görülen anomali. Burada da öne çıkan anomali tabii taş olmuyor o dönemde. Birincisi hidronefroz.
Evet.
Hidronefroz ne demek? Hidro Latince su demek.
Evet.
Nefroz böbrek demek. Böbreğin şişmesi diyoruz. Ailelerimiz de aynen böyle ifade ediyor. Benim çocuğumun böbreği şişmiş. Böbrekte bir genişleme var. Doğumdan sonra ise tabii yine hidronefroz birinci sırada çocuk ürolojisi olarak karşılaştığımız ultrason görüntüsü. İkinci sırada kistik hastalıklar. Erişkinlerde kistik hastalıklar bir. Çocuklarda iki. Niye? Çünkü polikistik böbrek çok şükür çocuklarda çok bize gelmiyor. Yani onlar yaş ilerledikçe enfeksiyon, taş vesaire oluştuğu için genelde ürolog arkadaşlarımıza gidiyor. İkinci sırada kistik hastalıklar var. Üçüncü sırada da tabii ki taşlar geliyor. Ama hidronefroz en çok hem prenatal hem postnatal yani doğumdan önce ve doğumdan sonra böbreğin büyümesi ve genişlemesi dediğimiz zaman en sık hidronefroz yani bizim ultrasonda gözlemlediğimiz veri oluyor. Evet.
O zaman bu üç, öncelikle hidronefroz, sonra kistler ve sonra taşlar. Bu üçünün tedavi şekillerinden bahsedersek nasıl bir müdahaleniz oluyor? Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz?
Teşekkür ederim. Şimdi çocuk nörolojisinin şöyle bir güzel yanı var. Takip her zaman mümkün.
Evet.
Yani elimizde çünkü bir fonksiyon gören organ var. Burada bizim amacımız çocuk nörolojisi olarak kesinlikle öncelikle bu hastalığı iyi etmek değil, öncelikle böbreği korumak.
Evet.
Bu çok önemli. Çok önemli bir nüans söylediğim. Yani siz ben böbreği bu hastalığı aynen iyi edeceğim diye böbreği kaybederseniz burada işinizi doğru yapmıyorsunuzdur. Onun için hidronefrozla doğan bebekleri genellikle takip ediyoruz belli bir zamana kadar. Neyi takip ediyoruz? Böbreğin fonksiyonu.
Evet.
Yani bu genişleme gitgide büyüyor. İlk doğdu çocuğun böbreği 60 milimdi, 75 oldu, 95 oldu.
Genişim.
Aylık ultrasonlarla ve bir takım başka tetkiklerle, hani teknik konulara çok gireyim
evet.
mi bilmiyorum ama
yok.
Seyircilerimizi yani rahatsız etmeyelim.
Evet.
Dolayısıyla farklı bir takım tetkiklerle de araya girip bunun bir, sabit mi kalıyor? İki, düzeliyor mu? Üç, artıyor mu? Bunu saptıyoruz.
Evet.
Ailem, siz ailem olun Pınar Hanım, bana gelmiş olun hastamız olarak. Ben aileme diyorum ki bakın korkmayın. Hı hı. Diğer böbrek bir kere sağlam. Diğerini de takip edeceğiz. Önce birinci ay, sonra ikinci ay, üçüncü ayda sizden ultrason alacağım.
Evet.
Bir de her ay idrar tetkiki ve kültürü istiyorum.
Evet.
Bunlar normalse üçüncü ayda tekrar oturup durumu konuşacağız. Bir, iki, üçüncü aydaki duruşa göre de gidişe göre de bir planlama yapıyoruz. Kistik hastalıklar dediğimiz zaman çocukluk çağında en sık gördüğümiz multikistik displastik böbrek dediğimiz bir şey. Bunun tam Türkçe karşılığı yok ama şöyle diyebilirim, doğuştan böbreğin herhangi bir şekilde anne karnındayken üreter dediğimiz idrar yolunun tıkanması neticesinde böbreğin normal gelişiminin bozulup bir üzüm tanesi gibi, üzüm salkımı gibi bir gelişmesi ve çalışmaması.
Evet.
Bunu saptadığımız zaman hemen ameliyat demiyoruz. Ben asistanken bunları ameliyat ediyorduk. Madde böyle kayboluyorlar. Oktan Beyciğim şu kadarcık. Allah'ım yarabbim ter içinde kalırsınız ameliyatta onu bulana kadar. Fakat şimdi çok şükür artık takip ediliyor. Neden takip ediliyor? Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki bunların çoğu vücut kendi kendine yok ediyor zaten. O zaman çocukta böbreğe bağlı hipertansiyon. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, taş, büyüme gelişme geriliği. Bu dört tane çocuk nörolojisinin en önemli dört bacağı. Bunlar oluşmadığı sürece bu çocuğu takip edebiliriz. Ama multikistik displastik böbrekte doğmuş, damarına bası yapıyor.
Evet.
Tansiyonu çıkmaya başladı bebeğin bir yaşındayken. O zaman ameliyat etmemiz lazım. Ya da oradaki böbrekten kaynaklanan bir enfeksiyon, üç ayda bir çocuk enfeksiyonla geliyor. O zaman onu almamız lazım. Taşla ilgili olarak çok güzel son dönemlerde modern yaklaşımlar var. Çok güzel. Artık çocuklar da bu gruba girdi. Tabii öncelikle artık gerek benim hastanemde gerek birçok çocuk nörolojisi merkezinde açık ameliyatlar neredeyse %10'un altına düştü. %90 kapalı.
Evet.
Burada da iki yöntem var. Birinci yöntem üretra dediğimiz aşağıdan girerek taşın bulunması, taşın alınması ya da kırılması.
Evet.
Elinizdeki imkanlara göre bunu arkadaşlarımız uyguluyor. Biz çok şükür Yeditepe'de uygulayabiliyoruz. Lazerimiz var. Yani girip taşı almak çünkü çıkarırken çevreye biraz zarar verebiliyor. Mümkünse orada patlatıp yok edip bitirebilirseniz daha güzel. Ve artık bu aşağıdan girip ikiye ayrıldı biliyorsunuz onlar. Bir sert olan borularımız var.
Evet.
O borularla sadece mesaneye kadar girebiliyoruz. Bugün artık flexible yani yumuşak olanlarla tamamen içeriden girip böbreğin içine kadar gidebiliyoruz. Böbreğin içindeki taşı bile aşağıdan kırmak mümkün. İkinci kapalı yöntemde laparoskopi gibi düşünün. Ama burada karından değil direkt böbreğin üzerinden özel olarak girilip özellikle böbreğin aşağıdan ulaşılması zor bir yerindeyse direkt böbreğe girip orada parçalayarak alabiliyoruz. Yani modern yaklaşım artık kapalı yöntem.
Peki yetişkinlerde uygulanan taş kırma yönteminden daha farklı anlamda
değil.
Değil mi?
Aslında değil. Sadece aletlerimiz farklı. Daha
yani
ince.
Mutlaka bir girilerek müdahale oluyor. Çünkü
tabii. Yani girilerek.
Yani mesela ya böbrekten kapalı yöntemle ya da üretra dediniz oradan olmuş
oluyor.
Evet
yani şeyi söylüyorsunuz.
Evet. o yöntem dışarıdan çocuklar, kırma. Evet dışarıdan
çok
kırma.
Çok teşekkür ederim. Ben onu aslında atlamadım. Evet. Uygulayamamamızın nedeni anestezi.
Evet, evet.
Bebeği tutmak mümkün değil. Büyük insana tabii. Siz durabilirsiniz diyoruz. Evet. Bazı durumlarda uyguluyoruz. 6-7 yaşından büyükse bu dışarıdan kırma dediğimiz metot. Ondan sonra ESV'le.
Evet.
Bunu ama çocuk üroloğu olarak biraz zor. Evet. Ben de tabii özellikle küçük çocuklardan konuştuk diye konuyu o noktaya getirdim. Büyüdükçe çocuk durabileceğine inandığımız sürece bir problem yok. Artı şimdi çocuk anestezisi çok önemli bir şey.
Tabii evet.
Şimdi hastanede bu aletlerin ameliyathanede olma oranı çok düşük. Dışarıda bir takım merkezlerde ya da farklı bir konumda. Dolayısıyla siz orada bunu yapacağınız zaman oradaki anestezi altyapısını yapmanız lazım.
Evet, evet.
Anestezi altyapısı 10'sa çocuk anestezisi altyapısı 100. Hem masraf hem de risk açısından. Eğer o zaman ben de çocuk rolü olarak diyorum ki madem ben bu çocuğa anestezi vereceğim, narkoz alacak bir işlem için, o zaman ben kendim ameliyathanede yaparım ki çocuk için riski minimize. Ama bu şartları çok güzel uygularsanız, oturtabilirseniz, dediğiniz gibi dışarıdan kırmada olabilir her zaman.
Evet. Hangi büyüklükte?
Bir de tabii bu dışarıdan kırmayı genelde biz çocuk rologları yapmıyoruz. Evet, farklı kişiler yapıyor.
Evet, evet.
Onun için
dediğiniz doğru. Yani gerçekten anestezi.
Ama endikasyon kesinlikle var. Belli durumlarda ben de yolluyorum. Ben de kendim de girip izlediğim, yaptığım oluyor. O da önemli bir kısım. Teşekkür ederim.
Evet. Hangi büyüklükteki taşlara müdahaleniz? Yani bir sınır var mı? Ne zaman?
Elbette.
Evet.
Bir kere yani 0.5 santim çok önemli çocukluk çağında. Çünkü aşağıya düşmesi için yani 5 milimin altında olduğu zaman her zaman böyle bir şansımız var.
Evet. O zaman ama bekliyorsunuz.
Bekleyebiliyoruz. Evet. Neye göre bekleyebiliyoruz? Bir taşın olduğu yer. Evet. Düşecek bir yer. Mesela böbreğin üstünde duruyor taş. Evet. Bu taş böbrek hareketiyle düşmesi mantıklı. Evet. İki, taşın yapısı nasıl? Yani düz bir hani yüzey olarak düşmeye uygun mu? İki çocukta herhangi bir enfeksiyon vesaire işte o aynı noktaya dönüyorum. Böbreğe zarar verecek mi? Böbreğe zarar vermeyecekse bekleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Evet. Ama böbreğe zarar verecek bir şey varsa artık kapalı da yaptığımız için eskiye göre daha çok herhalde ameliyat ediyoruz diyebilirim. Daha çok alıyoruz.
Tabii teknoloji gelişti.
Teknoloji gelişti. Daha kolay.
Doktorlar ustalaştı tabii.
Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Taş düşüyor tam mesane girişinde kalıyor. Siz de tatildesiniz. Şehir dışındasınız. Çocuk üroloğunun olmadığı bir yerdesiniz. Bir anda acil ameliyat gerekebiliyor. Neye göre işte buna karar veriyoruz? İşte taş 2 milimse rahatlıkla ben derim ki Oktay Bey'im takip edelim senin oğlun. Ama 5 milim yeri de böbreğin böbrek fasulye gibi duruyor ya burada durduğunu düşün. Evet. Burada duran bir taş buradan çıkacak buraya inecek böyle aşağı inmesi çok zor. Ama buradaysa ben o zaman derim ki Oktay Bey'cim bence biz riski atmayalım senin oğlunun taşını alalım gibi. Biraz vaka bazında karar vermek lazım. Burada tecrübe önemli.
Evet.
Peki yetişkinlerde görülen taşın özellikleriyle çocuklarda görülen taş özellikleri arasında bir fark var mı yoksa genel anlamda
yakın yine her ikisine de kalsiyum ağırlıkları. Bunu biliyoruz ama sebep yetişkinlerde genetik yatkınlık ön plandayken çocuklarda metabolizma hastalıkları. Evet. Çünkü küçük bir çocukta taş olması kolay değil çok daha hızlı oluyor ve bir de gerçekten metabolizma hastalıkları dolayısıyla olan taşlar bizi çok uğraştırıyor. Evet. Neden? Siz bir tanesini alıyorsunuz, ikincisi oluşuyor. Çünkü ana sebebi yok edemiyorsunuz. Erişkinlerdeki sebep genetik yatkınlık, az su içme, kalsiyum vesaire gibi durumlar olduğu için açıkçası tek ameliyatla düzelme imkanı daha kolay oluyor. Yani çocuklarda biraz daha kompleks.
Daha zor.
Daha zor çocuk açısından.
Taş olmaması için beslenme olarak ne tavsiye ediyorsunuz?
Beslenmede limonata çok önemli. Son dönemlerde oldukça sık söylüyoruz bunu. Limonata özellikle çocuklarda kalsiyum kalsiyumun atılmasını artırıyor. Bol sıvı ve enfeksiyonlardan koruma. Yani onun dışında hani süt, kalsiyum içeren yiyecekler bunlardan uzak durun. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunlar büyüme için yeterli. Evet. Aşırısı zaten her şeyin zarar. Bunu çocuk doktorlarımız beslenme olarak zaten veriyor. Ama hani burada duyup çocuklarda kalsiyum taşı çokmuş, kalsiyum da sütte çok, ben çocuğuma az süt vereyim diye bir kavram söz konusu değil. Bu konunun en doğru adresi çocuk doktorlarımız. Onlara danışabilir ailemiz beslenme açısından. Ama benim çocuk nörolojisi bazında söyleyeceğim şey, bol sıvı her zaman önemli. İki, kesinlikle bunların içinde kalsiyum var diye süt, peynir benzeri şeylerinizden çocuğunuzu doktorunuza danışmadan esirgemeyin. Üçüncüsü de genetik yatkınlığınız varsa kesinlikle çocuğunuzu bir çocuk doktorunda beslenme konusunda eğitimini alın.
Evet. Bir de tümörler var tabii. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Ben hatırlıyorum, tıp fakültesinde Wilms tümörü hemen öğretilmişti. Evet. Yani o çocukluğa has, ismini koyan bir Alman hekim galiba onun ismi. Yani oluyor da. Ama çocuklara has böyle tümörler var. Böbrekte bunlardan, yani tabii sizin sahanızda oldukça ilgili değil mi bu tip tümörler?
Çocuk cerrahisi olarak zaten hani tüm solid tümör dediğimiz kitle yapan çocukluk çağı tümörleri bizi ilgilendiriyor. Evet. Bunların içinde de genitöriner tümörler ayrı bir başlık.
Evet.
Dediğiniz gibi en sık iki tümör görüyoruz. Wilms tümörü ve nöroblastom. Evet. Her ikisi de böbrek civarından kaynaklı. Wilms tümörü dediğimiz tümör direkt böbrek kaynaklı.
Evet.
Ve nöroblastom böbreğin üzerindeki böbrek üstü bezinden kaynaklanıyor. Ama her ikisi de bize çocukta karında kitle şikayetiyle geliyor. Burada çok tipik bir şey vardır. Aileler yıkarken özellikle bebeklerde bunu fark edebiliyorlar. Ve bize geldiklerinde de çocuğumun karnında portakal gibi, mandalina gibi bir şey hissettim şeklinde. Onun için belki buradan ailelerimize vereceğimiz güzel bir mesaj şu olabilir. Hani yıkama esnasında özellikle karın içinde o bebişin yumuşadığı karnında aynı zamanda da sabunun etkisiyle şöyle bir baktığımızda iki taraf arasında sağ ve solda bir fark var mı yok mu, buna dikkat edebilirler. Çünkü yine aynı şekilde çocuklarda belli bir aşamaya gelene kadar bir tümörün ortaya çıkması mümkün değil.
Evet.
Tabii burada ikinci en önemli mesaj hematüri. Yani idrarda kan gelmesi. Bu taş içinde aynı şekilde çocuklarda önemli bir uyarıcı. Ve bir tümörel olay varsa, özellikle Wilms tümörü, hematürü yani idrar rengindeki önemli değişiklikler aileyi bu konuda bir doktora başvurmayı yönlendirebilir. Cerrahi olarak baktığımız zaman erken teşhis tüm tümörlerde olduğu gibi çocukluk çağı kanser ve tümörlerinde de bir numara.
Evet.
En önemli şey. Evresi ne kadar erken bize gelirse o kadar kolay hem ameliyatı yaparız hem de çocuğumuzun sağlığını belirleriz. Evet. İkinci önemli başlığımız da tabii ki de eğer erken başvuruysa bir, ikincisi de tümörün tipi. Tip ne yazık ki çocuklarda embriyonel dediğim, yani anne karnından itibaren kaynaklı tümörler olabildiği için bazen daha kötü seyredebiliyor. Evet. Bazı durumlarda ise avantaj olabiliyor. Ama burada çıkardığımız kitlenin histolojik, yani mikroskobik bakıldığındaki malignitesi, yani habaseti diyelim, değil mi? Kötü huylu olması. Ne kadar fazlaysa tabii çocuğun geleceğini de bu etkiliyor.
Evet.
Üçüncü başlıkta yayılımı bir tümör. Yani bir tümör ne kadar metastaza meyilli ve biz bunun ne kadarını yakalayabiliriz? Mesela Wilms tümörü çok ilginç bir tümördür. Damarların içinde gider. Aynı bir pıhtı gibi başlar, damarın içinden kalbe kadar ulaşıp bize kalp sorunuyla başvuran ve Wilms tümörü olduğu, kalbindeki ritim bozukluğu dolayısıyla saptadığımız çocuklar var.
Çok önemli.
Dolayısıyla erken teşhis tabii çok önemli.
En önemlisi.
Yani tabii başlık olarak annelerin, işte ebeveynlerin çok hassas olmaları gerekiyor. Yani doktora gitmekte tereddüt etmeyeceksiniz. Fazladan gitmenizin bir zararı yok. Ama eksik gitmeye, yani bir şey vardı gitmezseniz tabii çok zararı olabiliyor. Dolayısıyla en ufak bir şüphede mutlaka danışmak. Çünkü çocuk ifade edemiyor şikayetini. Yetişkin gibi değil. Yetişkin bilir. Değil mi? Şuramda şu var, buramda tarif edebiliyor. Bebekte, çocukta bu söz konusu olmadığı için, mümkün olmadığı için hassas olmak gerekiyor.
Çok, çok. Gerçekten yani çocukluk çağındaki en önemli kaçırılan hastalıklar veya bizim gözümüzden kaçan veya ailenin gözünden kaçan dediğimiz zaman ne yazık ki zamanında başvuru olmaması gerekiyor.
Tabii.
Şimdi çok şükür aile hekimliği gelişmeye başladı, evet, Türkiye'de. Bu konuda da çok önemli şeyler oluyor. Mesela bana haftada 2-3 tane aile hekimlerinden sevk edilen hastalar oluyor. Beni çok mutlu ediyor bu.
Evet.
Çünkü rutin muayene esnasında saptanmış bir inmemiş testis mesela. Testisin, evet, yerinde olmamız. Aile bunu tam fark edemeyebilir evdeyken. Veya bir kitlesel lezyon. Hani bunlar çok önemli Oktar Beyciğim, evet, ama nokta itibariyle sonuçta kesinlikle en önemli doktorları her çocuğun anne ve babası. Çünkü onlar onu görüp, onlar ondaki değişikliği fark ettikleri zaman bize getirecekler. Çocuk rolü olarak da benim ailelere söylediğim şey, lütfen idrar yolu enfeksiyonunu kaçırmayın, kitleleri kaçırmayın çocuklarda, evinizde yapabileceğiniz bu kadar. Buna dikkat edin. Gittiğiniz doktorları bu konuda uyarın. Gerekiyorsa her gittiğinizde idrar yolu, idrar tetkiki, idrar kültürüne de bakılsın. Bunu bile başarabilsek çok önemli yollar alacağımıza inanıyorum çocuk ürolojisi açısından.
Evet, şimdi anlattıklarınızdan memnunluk duyarak izliyorum. Çünkü ben de öğrenciyken kulaklarını çınlatmış olalım. Alaaddin hocamız vardı, Allah selamet versin. Hala da çalışıyormuş, çok memnun,
evet,
oldum zaten.
Sayın hocam benim doçentlik jürümdeydi aynı zamanda. Çok
bu şekilde almış olalım.
Saygı duyduğumuz bir büyük.
Ama güzel olan taraf, onlar tektiler, azdı sayıları. Şimdi çok sayıda, çok yetenekli, evet, bilgili, böyle güzel ahlaklı sizin gibi hekimlerin çıkmış olması da çok,
çok
büyük bir müjde.
Ederim.
Yani Türk halkı için de bir müjde.
Evet. Bir de sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler de olacak. Evet. Var zaten.
İnşallah.
Onlar yani, da, yani giderek artması çok çok önemli. Yani yüz olmazsınız, daha da artarsınız inşallah.
Umarım. Hatta yurt dışından, evet, da gelip yetiştirdikleriniz var. Biraz önce anlattınız tabii program başlamadan. O,
evet,
da bir güzellik tabii.
Şansımız,
evet,
da oluyor. Evet. En azından bu gitgide biliyorsunuz interaktivite çok arttı tıpta. Evet. Erasmus vesaire, hem öğrenciler hem bölümler arası.
Evet.
Artık Avrupa Çocuk Ürolojisi Kongresi'ne katılıyorsunuz. Dünya, evet, Çocuk Ürolojisi'ne. Evet. Hemen biz de davet ediyoruz. Bizler de davet alıyoruz. Sonra bildiğiniz gibi Türkiye tıp konusunda çok hani çok ilerledi.
Çok ilerledi.
Doktorlarımız,
evet,
çok çok iyi.
Hastaneler çok ilerledi.
Yani, evet, Türk insanının yatkın olduğu bir meslek, evet, hekimlik. Evet. Ben bunu rahatlıkla söylüyorum. Çünkü, doğru, işte siz de bulundunuz, ben de bulundum. Yurt dışındaki, yine isim vermeyelim ama birçok büyük ülkede başarılı Türk doktorlarımız var. Bunlar, bu kişiler Türkiye'deki zor şartlara rağmen,
evet,
başarılı.
Evet.
Bu çok önemli
rağmen
bir fark. Bir Avrupalı doktorun, tabii, gidip orada başarılı olması daha kolay. Çünkü zaten, evet, belli şeyleri baz olarak alıyor. Bu hekimlerimiz tamamen bu içgüdüsel, evet, ve bu mesleği, bu insan sevgisiyle bunu yaparak, evet, belli bir noktalara geliyorlar. Bence de bu güzel bir avantajımız.
Tabii avantaj. Hatta tabii siz de çok iyi bilirsiniz. Çocukluğumuzda herkes Avrupa'ya giderdi. İşte belli yerler, Londra vardı, Zürih vardı vesaire böyle. Şimdi bu tersine döndü. Yani Türkiye'ye geliyorlar oradan. Türk hekimleri ve hastane kalitesi son derece yükseldi. Tamam, yani yurt dışında Amerika'da belli sahalarda hakikaten çok iyi hekimler, merkezler var ama Avrupa'ya bence Türkiye başa baş hatta öne geçti yani bu bakımdan.
Ben size katılıyorum. Evet. Özellikle Avrupa'ya önüne geçtiğimiz,
evet,
doğru.
Doğru.
Yine bu bir noktada interaktiviteyle ilgili, yani gelişen ağlarla ilgili. Artık bir konuda iyi bir şey yaptığınız zaman bunu size hekiminizin anlatması gerekmiyor.
Evet.
Veya başka bir kimseden duymanıza değil. Bilgiye ulaşım arttı. Çok önemli. Şimdi bazı doktor arkadaşlarımız internete çok kızıyor. Bakın ben o gruptan değilim. Ben internete karşı değilim. İnternette, çünkü ben bir kere empati yapmamız gerektiğini, evet, düşünüyorum. Siz benim çocuğumda bir rahatsızlık olsa ve bununla ilgili ulaşabileceğim bir bilgi kaynağı varsa, buna ulaşmama diye bir şey olabilir mi?
Tabii.
Dayanamam ki. Yani, evet, ateşi, doğru, çıktı, hastaneye götüremiyorum, tabii, ya da o anda, evet, yani herhangi bir doktora götürmektense kendi mantığımda en azından girerim. Neye biraz üzülüyorum? Doğru adreslere bakılmamasına. Evet. Bunu da burada vurgulayabiliriz. Ben bütün hastalarıma da söylüyorum. İnternet üzerinden sağlık bilgisi almak istiyorsanız lütfen dernek sayfalarına gidin.
Evet.
Yani resmi dernek sayfaları. Mesela Pediatrik Öroloji Derneği'nin resmi sayfasında ben de bir dönem bu görevdeydim. Mesela orada çıkan her yazı önce bana geliyordu. Ben bakıyordum. Doğru kabul edersen profesör, evet, ya da hoca olarak oraya koyuyor.
Evet.
Onun için Google'a bakıp oradan ilk çıkan yeri tıklamak çok doğru değil. Evet. Burada hata yapabiliriz. Evet. Ama lütfen dernek sayfaları. Çok güzel hastalara bilgi, işte çocuğunuz hakkında bilgi gibi dernek sayfalarının alt grupları var. Buradan bilgi edinilebilir. Ve bunları siz doğru bir şekilde hekiminizle de paylaştığınızda hiç negatif bir şey yok. Bakın biliyorsunuz ben kalite işleriyle de uğraşıyorum uzun yıllardır akreditasyon işiyle. Şimdi Amerika'da yeni bir sistem geliyor. Biz double check'i biliyoruz. Yani siz çocuğunuza veya bir kişi ameliyat olacağı zaman hani ameliyat öneriyorsunuz. Normal şartta da aile diyor ki peki hocam bu ameliyat için ben bir düşüneyim geleyim. Doğal olarak başkalarına da gidiyor. Gitmeli zaten. Benim de yaklaşımım bu. En azından bakmalı, araştırmalı. Şimdi Amerika'da yılını gerçekten bilmiyorum. Belki 2015'te olabilir ama bu JCI yani Joint Commission'ın kendisinin yaptığı şey diyor ki size ameliyat kararı verildiyse en az iki doktorun altında imzasını istiyorum bundan sonra. Tek doktorun verdiği karar değil. Bu farklı hastane olabilir. Aynı hastane olabilir. Ama standart olarak koyuyorlar kitaplarını. Çok güzel bir şey.
Tabii ki.
Doktor evet.
Çok güzel bir şey. Böylece siz bir hekim olarak her şeyden önce kendi bilginizi kontrolünü sağlıyorsunuz.
Tabii.
İkincisi en değerli varlıklarımız. Ben çocuk ürolojisi, çocuk cerrahisi gözüyle bakıyorum. Çocuğumuzdan daha değerli bir şey var mı? Onun için söylenen şeyin de double ikinci kontrolünü yaptırmış oluyoruz.
Ne güzel bir şey. Yani.
Bence de ben mesela aileler bazen böyle gelir Oktay Beyciğim siz de bilirsiniz. Gelir gider sonra tekrar gelir. İşte hocam ya özür dileriz işte biz gittik niye özür diliyorsun diyorum ben aileye. Tam tersi.
Tabii araştırmak hani,
araştırmışsınız. Evet. Öğreneceksiniz ve burada biyoenerji var. Bu çok önemli. Kiminle kendini daha yakın hangi doktorunla ortak? Biz bir ekibiz. Ben öyle diyorum. Sadece bana müsaade edin. Bu ameliyatın sonuna kadar kaptan benim. Ama sonuçta kaptan olmam, golü atmam anlamına gelmiyor. Futbolda her golü kaptan atmıyor. Ben sadece yöneticiyim.
Evet.
Bu çok önemli. Evet. Diyorum ki gidin, araştırın. Bundan da hiç utanmayın. Evet. Bu konuda size eleştiren hekim arkadaşlarıma da lütfen deyin ki benim en değerli varlığım, benim bunu araştırmam ve bilmem lazım. Ben gurur duyuyorum diyorum gidip yapan aileler.
Doğru.
Evet o söylediğiniz çok önemli aslında. Doğru internet sayfalarından araştırma yapmak. Fakat şu dediğiniz önemli. Bazı doktorlar da bu anlamda çok şikayetçiler. İnternet bilgileriyle gelmeyin diyorlar. Fakat o dengeyi de iyi ayarlamak gerekiyor.
Yani çünkü ben de diyorum internette bakmayı önleyemeyiz.
Evet, tabii.
İnternet bilgilerini doğru yerden alıp gelen hastaya karşı değil.
Evet.
Kesinlikle değilim. Ama yanlış bilgileriyle bazen ne yazık ki buradaki yalnız hata bizde yine. Biz hekimlerde bana göre. Bizim düzeltmemiz lazım. Siz anne baba olarak nereye doğru bakacağınızı bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz zaten.
Evet tabii.
Ben de sizin kadar iyi bir spikerlik işini yapamam, hazırlanamam. Ama bizim hekimler olarak belki Tabipler Birliği, dernekler, insanlara şunu göstermemiz lazım. Biraz evvel söylediğim çok basit bir cümle. Lütfen dernek sayfalarına gidin. Kontrol altında dernek sayfaları.
Evet.
Yani bunu söylemek bile çok basit. Ama yayılmaya başladı. Ben görüyorum mesela bir 5 sene önce bana internet bilgisiyle gelen hastayla şu anda gelen hastanın bilgi edinme kaynakları çok değişti.
Evet. Doğru.
O da önemli.
Çünkü bir şekilde kendileri de gördüler. Yani insanlar da birbirlerine söylüyorsunuz. Pınar Hanım siz de diyorsunuz ki komşunuza yani hayır oraya bakma. Ben bir kere baktım başım ağrıdı ya da işte bir programda izledim gördüm. Bu da güzel. Güzel.
Evet. Tabii. Tıbbın ilerlemesi, modern teknoloji anlamında sizin gibi çocuk cerrahlarının artması, uzmanlaşmanın daha da gelişmesi aslında çocukların konforlu ameliyatlarında psikolojisi açısından ve rahat etmeleri açısından çok önemli. İnşallah daha da gelişir, daha da yaygınlaşır.
İnşallah. Bizim de bütün çalışmamız, hedefimiz bu. Hem ülkemizde hem dünyamızda çocuk cerrahisinin, çocuk ürolojisinin bilgi katmanlarını, katmanları diyorum çünkü bu hekime göre değişiyor ama en azından yüzeyel bilgi katmanını hastalarımızla ve toplumumuzla paylaşmak. Olay sadece ameliyat etmek değil.
Tabii.
Tabii. Olay sadece evet. düzeltmek değil. Hekim olarak en önemli görevlerimizden biri, hele hele bir de başımızın önünde doçent, profesör gibi bir takım şeyler bize nasip olduysa, bilgiyi paylaşmak.
Evet.
Bilgiyi paylaşmamız bizim görevimiz. Onun evet. için ben size çok teşekkür ediyorum.
Biz bize teşekkür ederiz. Bize
şansları verdiğiniz için
evet.
gerçekten ve çok güzel bir sohbet, çok güzel
bizim
bir ortam.
Yani bilginizle gösteriyorsunuz, evet. yeteneğinizle çok güzel anlattınız. Allah razı olsun maşallah.
Sizlerden de öyle.
Çok çok güzel bir anlatım oldu. Hem detay verdiniz ama evet. çok anlaşılır anlattınız. Çok çok güzel oldu. İnşallah insanlarımıza da çok faydası olur.
İnşallah. Evet. İnşallah. Bütün evet. umudumuz
İnşallah.
Bu.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür,
teşekkür
ederim
sağ
efendim.
Olun.
Saygılar.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Selami Sözübür hocamız. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Yani burada Kordiya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi... Yaptığı dönem dağılık için sistemde kapkaranlığı çalıştık. Şu kadar bir hareket